Ayrım 15.
15. Kavgacı Zevat'ın davranmasına fırsat kalmadan duvardan bir rafın üstünde duran ve Şam Efkaf müdürünün hediyesi olan kıymetli bir vazo mücadele edenlerin başına düşerek ikisini de mecruh kıldı. Bu sırada kapıya birikenler "Mucize, mucize!" diye feryat ederek kaçıştılar. Ve ben dahi biraz başımı dinleyerek ilmihali okumaya imkan buldum. 16. 18 gün zarfımda maliki bulunduğum bütün menkul ve gayrimenkul emlak, nukut ve eşyayı tevzi ettiğim gibi bütün uşaklarıma, vekil harca, aşçıya, kilerciye, bahçıvana, kapıcılara, arabacılara, katiplere, tamirci ustasına, çamaşırcıya, bulaşıkçılara ve at uşağıma yol verdim. Bunların bir kısmı zaten artık kendilerine maaş vermek imkanım kalmadığından arzularıyla çekip gitmişlerdi. 17. Birkaç gün sonra da Efkaf nezaretinden evi almaya geldiler. Üstümdeki libas ile evi bila metelik terk ettim. 18. Son akçalarımla daha evvel satın almış olduğum dağ evinin yolunu tuttum. Eşyam son derece basit bir iki tahta parçasından ibaretti. Bu kadar şey de bana tefekkür için yetti. 19. Ben de artık Düzgen Yalvaç'ın istediği gibi kendi rızamla tahtel arzın alemi derununa müteveccih bir müntesibi olmuştum. Mısra 302. Pardayan, Pitigrilli ve Fantoma. Selim Işık ilk kültürünü Sümer sinemasıyla Sus sinemasını birleştiren uzun ve geniş merdivenin Sus sinemasının girişine doğru bir sahanlık meydana getirmek üzere genişlediği düzlükte tezgahını kuran Esmer, her zaman iki günlük sakalla gezen ne zaman tıraş olurdu, Selim hiç rastlamamıştı tıraşlı suratına. Aksi suratlı taşralının sergisindeki kiralık kitaplarından edindi. Her ne kadar Frankenstein'e karşı Kurt Adam filmini gördükten sonra filmin yarısında çıktığı halde gecelerce uyuyamamıştı. Sus sinemasının yakınına biraz içi burkularak yaklaştıysa da günde 5 kuruşa kiraladığı ve fazla para gitmesin diye bir günde bitirdiği seri romanların çekiciliği ağır bastı. Ayrıca Mavi Kuş filmini gördükten sonra Sus sineması da eski korkutuculuğunu kaybetti. Morika Maeterlinck'in bir oyunundan alınan bu filmde ölümden sonrasıyla doğumdan öncesini aynı ülkede geçen olaylar dizisi olarak görmek Selim'e belirsiz bir haz ve endişe vermişti. Yalnız Mavi Kuş'un filmde nasıl yer aldığını ve ne olduğunu hiçbir zaman hatırlayamadı. Fakat aklında kalan büyünün etkisini bozmamak için her hatırasına yaptığı gibi Mavi Kuş'un ne olduğunu ve oyunun aslını asla araştırmadı. Mavi Kuş aklında bir gemiye doldurulmuş ve doğma sıralarını bekleyen ve Rubens'ın tablolarındakini hatırlatan bir sürü tatlı ve çıplak bebekle bir orman kenarında, yeşilliklerin ortasında, eski bir evin bahçesinde, ölümden sonrasını uyuyarak geçiren ve sadece ölüm ülkesini gezmeye gelen torunlarıyla konuşmak üzere uyanan ihtiyarlar olarak kaldı. Pardayanların 10 cildinde okuduğu, birbirine benzer olaylardan farklı bir yapıyı ve açıklayamadığı fakat ona güzel gelen bir anlayışı da Ogen Su'nun Paris esrarında buldu. Kitapta bütün serserilere beklenmedik yumruklar yağdıran uzun boylu ve zayıf adam hayallerinin gerçek kahramanıydı. Zevako ile Su arasındaki farkı, o sıradaki yakın arkadaşlarına anlatamamanın verdiği sıkıntı, iyinin neden iyi olduğunu bilememesi onu yıllarca rahatsız etmiştir. Güzeli anlatamamak, rüyada bağırmak isteyip de sesi çıkmayan insanın dehşetine düşürüyordu onu. Selim başkalarına yer yer güzel gelen açıklamalarını yüzeyde kalan ve kafasındaki güzelliği bozan bir yarım yamalaklık sayardı. Bu konuda bana bir gün orta şekerli kahvelerimizi ve yeni harman sigaralarımızı içerken demişti ki, "Benim için anlatmak, açıklamak ancak kelimelerin anlamını değiştirmekle mümkün olacak galiba." Ben o yıllarda kelimelerin anlamlarını doğru dürüst bilmiyordum bile. Zaten hiçbir zaman kelimelerin anlamını doğru dürüst bilemedim. Her zaman kelimelerin, cümlelerin, insanın üstüne bir mızrak gibi saldıran düşüncelerin bunaltıcı baskısını duydum. En iyisi kendinle konuşacaksın, kendine yorumlayacaksın okuduklarını. Bu bakımdan hayatımın en güzel yılları Pardayan Pitigrilli Fantoma dönemidir. İstediğim gibi okudum, istediğim gibi yorumladım. Kimse beni rahatsız etmedi bey kardeşim. Düşünceleri de, olayları da istediğim biçimde düşündüm. Gözlük takmanın nedenini yıllarca göze toz toprak kaçması, gözünde böylece yorularak iyi görmemesi sandım. Bugün de öyle sanmak isterdim. Bunun kimseye zararı dokunmazdı. Ben de yalnız bana ait olan bir düşüncenin mutluluğuyla yaşardım. Birçok kelimenin anlamını bugün bile bilmem. Ahmet ne kadar cahil derler. Daha bilmem ne kelimesini duymamış. Başımı sallarım. Birlikte acırız Ahmet'e. Oysa o kelimenin anlamını ben de bilmiyorum. Bana bir gün samimi bir anında Fantoma'yı da okumadığını itiraf etmişti. Kafiye zoruyla yazmış. Bütün isteği o mısraya Arsène Lupin'i yerleştirebilmekmiş. Bu tek gözlüklü, zarif, çapkın ve harikulade maceralarıyla Selim'i büyüleyen kibar hırsızı okurken kendini o kadar kaptırırmış ki bu arada farkına varmadan zeytin ve balla kenar tarafından 4 dilim ekmek yermiş. 30 tabutlu adayı biraz içi titreyerek okumuştu. Kitapların sonuna eklenen küçük hikayeler de dehşet vericiydi. Öldükten, yani düelloda öldürüldükten sonra Karen'in dördüncü adamı olarak oturtulduğu poker oyununda konuşmaya başlayarak katilin delirmesine sebep olan Yahudi, yaptığı kötülüklerin cezasını en sevmediği yaratık olan örümcek biçimine girmekle çeken ve hikayeyi anlatan ortağının yazıhanesinin duvarlarında artık muhasebe defterine karışamamanın hırsıyla dolaşan dolandırıcı tüccar, bir gemi kazası sonunda bindikleri salda herkes aç kalınca kurayla kolunu bacağını kestirirken sevdiği kadının kolları ve bacakları yerine kendininkileri kestiren ve böylece sonradan bu kadınla evlenerek kütüphanenin üstünde bir büst gibi yaşayan kaptan. Selim bu mısraların değişmesini çok istediği için bazı çalışmalar yapmış. Şarkının bu mısraları aşağıdaki biçimlerden geçmiş. Kiralamak için bir günlüğü 10 kuruşa, zaman pazarına köylüler itişe kakışa giderken birden sağ sapın. Her türlü duyguları okşayan romanlarını, Sus sinemasının dört basamak altında vaktiyle etilerin at oynattığı, şimdi ise sakalı uzamış bir hemşerimin sattığı kitaplardan, Pardayan, Pitigrilli, Arsène Lupin macera romanlarını seven, sonrası karalanmıştır. Günlüğü 5 kuruşa heyecan çekmek için Michel Zevaco, Monica Leblanc ve Pitigrilli'nin her türlü duyguları okşayan romanlarını, Sus sinemasındaki korku filmlerinin kahramanlarını teşhir eden vitrinlerin biraz ötesinde bulabilirsiniz. Kasketli kirli satıcının sesinde kültürlü bir heyecan yoktur. Etilerin at oynatmış olduğu yerlerde bu gibilerin yeri yoktur. Mısranın geri kalan kısmı okunmayacak biçimde karalanmıştır. Sayfanın altına iki tane pis ve sakal uzamış erkek başı çizilmiş. Altında şu satırlar var. Bu tatsızlığı manzum anlatmak çok zor. Ben yazarken sıkılıyorum. Okuyan da yazılıştaki tatsızlığa sıkılır herhalde. İyi canını sevdiğim lisanı, bazen deli edersin insanı. Ya da bu pis heriften hiç söz etmesem, öyle bir mısra yazmalı ki okuyan anlasın herifin pisliğini ve benim çaresizliğimi. Bazı anlarda öyle dertleniyorum ki öfkeden kuduruyorum. Bu pis satıcının ne demek olduğunu benim için kimse anlayamayacak. Bize ne diyecekler? Daha beter olsun. Ben de olayım, siz de olun. Sonrası karalanmıştır. Mısra 320 ve sonrası. Siz bana iyisi mi? Selim sanat kültürünü bir tıp talebesinden aldı. Büyümemiş üniversite talebesi Saffet'le çocukluğunu yaşamamış ortaokul öğrencisi bir yerde birleşiyorlardı. Selim bu birleştikleri yerden çok memnundu. Saffet ise herhalde bu birleşmeyi sonradan pek hatırlamadı. Tanıdığı birçok insan da Selim'i ve ortak yaşantılarını hatırlamamıştı sonradan. Selim çok karışık kökleri olan kültür ağacının önemli bir dalı sayılması gereken Saffet'i hiç unutmadı. Ona iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini birlikte öğreten Saffet bu sorumluluğunun da farkında değildi. Nazım Hikmet ile Ercüment Ekrem arasında bir fark yoktu onun için. Selim için de olmadı. Vatan haini bu Nazım dedi Saffet. Selim de yıllarca öyle sandı. Bununla birlikte 1940'larda herkes yiyecek ekmek peşindeyken onun Selim'e A.J. Cronin'i ve Lissi rapsodilerini tanıtmasını küçümsememek gerekir. Kitaplar Selim'e onları kendisine tanıtan insanlarla birlikte etkettiği için Cronin ile Saffet'i hayalinde eşdeğerli görüyordu. Selim pembe yılları okuyordu. Saffet İstanbul'daki sevgilisine pembe kağıda mektuplar yazıyordu. Ne yapalım? Herkesin hocası Platon olamaz ya. Mısra 345. Dut ağacına çıkıyor. Şarkının ilk karalamalarında şu iki mısra var. Bahçede bir dut ağacı vardı. Ben çıkamazdım. Kız çıkardı. Mısra 396. Büyük bir inhiraf oldu gayede. Gayeden olacak. Selim bu mısrada ciddiye alınmamasının nedenlerini özetliyor. Mısra 433 ve sonrası. Her kılında bir mızıka bulunan Deccal'ın. Tekvin ve vahiyin yer yer birbirine karıştığı bu kasvet dolu mısralarda, Selim'in kaçınılmaz ve karşı konulmaz bir kadere isyanının gizlenemeyen belirtilerini ve milletinin uzlaşmaya düşkün yatıştırıcı karakterinin bezgin arayıcılığını ve içinde sınıflar arası uçurumları eriterek her sınıftan insanın ortak endişesi haline gelen dinin daha erginlik çağının başında onu nasıl yakaladığını, bir kısım cinsel sorunlarını başka yollara çekerek içindeki dünyevi ateşi nasıl küllediğini görüyoruz. Düzensiz bir din bilgisi Selim için utanç kaynağıydı. Bilinmeyen kuvvete karşı bazı saldırılara geçmeye eğilimi olmakla birlikte korkusu her zaman kesin bir vuruculuktan onu alıkoymuştur. İşçi sınıfı için durum basittir. O her şeyi bütünüyle kabul eder ya da karşı çıkar. Küçük burjuva duygusallığı ve çekingenliği ise bu sorunu bulanık bir yere sürükler. Büyük şehirlerimizde dine bağlılığın özellikle küçük burjuva ailelerinde zayıf olması, din terbiyesinin verilmesinde gösterilen ihmal, çocukların daha çok taşradan gelen hizmetçilerin efsaneleriyle yetişmesine sebep olmuştur. Şarkıda köylü sınıfının dini temsilcisi olarak karşımıza çıkan Gülsüm abla da yalnız cezalandırıcı sert ilkeleri ve efsanelerin masalsı heyecanını duyurabilmiştir Selim'e. Böylece korkusu artan Selim, bir şeyler yapmak ihtiyacıyla proleter aydın bir babanın 4. çocuğu olan Sabri ile ilişkilerini güçlendirmek zorunluluğunu duymuştur. Selim, dinin cezalandırıcı yönünden kaçarak yıldırımların yalnız sevmediklerine yağmasını dilemiş, bakınız Mısra 191-214, bir yandan da bu kötü dileğinin verdiği suçluluk duygusundan kurtulamamıştır. Dini bir mevsimlik, yaz, sevebilmesi ve dileklerinin yerine gelmediğini görmesi onu başka bir çıkmaza düşürmüştür. Ayrıca Sabri'nin kolaylıkla uyduğu cami kuralları onun için bir ızdırap kaynağı olmuştur. Bütün iyi niyetine rağmen Selim, aşağı tabakayla ilişkilerini Maria Antonietta'nın davranışından öteye götürememiştir. Dine bağlılığı günlük sorunlarına bir çözüm getirmemiş ve çocukların mahallede ona saldırmalarını engellememiş, herkes kötülüğünde ısrar etmiştir. Selim ne yapabilirdi? İnsanlar doğru yoldan ayrılmıştı ve mücazat ve mükafatın gene ortaya çıkması gerekiyordu. İsa'nın ikinci gelişinin de geciktiğini görünce birden ortaya çıktım insanlara şöyle buyurdu. Ne yazık onlara ki çıkarlarına dokunulmadıkça doğru yola gitmezler ve Allah'ın kendilerine sunacağı nimetleri bilmezler. Ne yazık onlara ki kalpleri temiz olmadığı için herkesi kötü sanırlar ve günahsıza ve günahkâra bir fark gözetmeden kötülük ederler. Ne yazık onlara ki duygulu çekingenliği korkaklık, samimiyeti yaltaklanma ve yardımı bir baskı sayarlar. Ne yazık onlara ki kendilerine açılan saf bir kalbi zaaflarından istifade edilecek, istismar edilecek bir akılsız sayarlar. Onların geleceği yaratan insanlar arasında yeri yoktur. Unutulacaklardır. Bir gün bütün değer yargıları değişecek ve yargılananlar yargıç, eziyet edenler de suçlu sandalyesine oturacaklardır. Ve onlar o kadar utanacaklar, o kadar utanacaklardır ki utançlarının ve suçlarının ağırlığı yüzünden ayağa kalkamayacaklardır. O zaman akıllı ya da akılsız bütün ezilenler, yani bizim caddedeki insanların çoğu, yani öcü geliyor diye küçükken beni korkuttukları çolak ve topal deli Rüstem ile ben ve benimle birlikte bar kızı Leyla kendisine yüz vermedi diye intihara teşebbüs ederek beynini iki kurşun sıkan, fakat ancak kafatasını delerek alay edenlerden kurtulmak için bütün hayatınca yolda kalpak giyerek dolaşmak zorunda kalan meyhaneci Hızır ve onunla birlikte ortaokulda kekemeliği ve garip mistik düşünceleriyle arkadaşlarının alay konusu olan ve şimdi hava gazıyla intihar ettiği için ölmüş bulunan ve evlerindeki şecere ağacında taze yağlı boyayla yeni boyanmış yeşil, titrek bir yapraktan ibaret kalan Ercan ve Ercan'la birlikte annesi, Rus babası İtalyan olan ve sınıfta ve bahçede paltosunu hiç çıkarmayan ve daima gözlüğü ve paltosuyla ilkokul birinci sınıf çocuklarıyla top oynayan ve gavur diye ve kambur diye horlanan Altan ve Altan'la birlikte zeki ve siyah gözleriyle bana hep muhabbetle bakan ve yedi kardeşiyle ve annesiyle ve babasıyla ve teyzesiyle ve dayısıyla Efkaf apartmanının en üst katında labirent gibi karışık koridorlardaki yüzlerce odadan sadece birinde oturan ve sınıf birincisi olduğu halde ilkokuldan sonra elektrikçi çıraklığına başlayan Osman ve onunla birlikte bütün gülünçlüğüne rağmen aşağılığı sefaletinden ve sefaleti aşağılığından ileri gelen Mimar Cemil Uluer Turan ve Mimar Cemil'le birlikte sakat olduğu için hiç yürümeyen ve hep altını kirleten ve misafirler görmesin diye ve sosyetik annesi rahatsız olmasın diye yaz kış balkonda tutulan ve hep bağıran ve altına yapan ve güzel yüzüyle ve akıllı sözüyle beni büyüleyen ve balkonda yerde kendini oradan oraya atan zavallı Ayhan ve onunla birlikte bodrum katta evdeki 7 ve bahçedeki 27 kedisiyle yaşayan ve kimseye zararı dokunmayan ve ölmüş kocasını unutamayan Rus madam ve madamla birlikte 22 yaşında veremden ölerek bizleri ve ailesini elemlere boğan ve Albay Sait Bey'in biricik oğlu ve liseden 4 defa kovulmuş olup sanatoryumdan 6 kere kaçan ve yağmurlu bir ilkbahar akşamı hastaneden son kaçışında ıslak elbiselerini çıkarmaya fırsat bulamadan kanla boğulan Ertan ve onunla birlikte basit bir kamyon şoför muaviniyken lastik kara borsasından zengin olarak genç yaşında kumar denen illete tutulan ve bu uğurda servetini ve dostlarını kaybeden ve karısı ve kızı ve oğlu tarafından terk edilen ve meteliksiz kalan ve bir gün bir kahve köşesinde kendini vuran ve eski ve samimi aile dostumuz Orhan ve Orhan Bey'le birlikte olmaktan muhakkak gurur duyacak olan ve el kapısında dünyaya gözlerini açıp ve kaderi ve mesleği hizmetçilik olan ve komşumuz Saffetler'in 3. hizmetçisi Kezban yargıç kürsüsünde bulunacağız. Mahkemede suçlu sandalyesinde bilerek ya da işledikleri suçları bilmek zahmetine katlanacak kadar dahi düşünmediklerinden bilmeyerek eziyet eden, hor gören, aşağılayan, ihmal eden, Aldırmayan, unutan, kötüleyen, alay eden, ızdırabı paylaşamayan, insanlar arasına duvarlar çeken, küçümseyen, çaresiz bırakan, yalnız bırakan, terk eden, baskı yapan, istismar eden, ezen, cesaret kıran, iyilik etmeyen, değer vermeyen, kalbi temiz olmayan, doğruyu yanlış gösteren, yanlışı doğru gösteren, samimiyetsiz, insafsız, korkutan ve yanına yaklaştırmayan, başkasının yaşama hakkına saygı duymayan ve kendinden memnun olabilmek için her davranışı meşru sayan onlar, yani bizim küçük kalabalığımızı hava sızdırmayan tabakalar halinde üst üste saran, nefes almamızı dahi engelleyen, yani mahallemizin bütün bileği kuvveti ve içi boş küçük kabadayıları ve onların büyük ortakları, yani esasında sayıç üstün olanlar, yani her zavallıdan daima bir rütbe, bir kademe, bir sınıf yukarıda olanlar, yani şekilsiz hüviyetleriyle daima vuran ve kaçınabilenler, yani hem ezip hem de ezdiklerini kabul etmeyenler, yani bir mertebe aşağıdayken ezilen ve bir derece terfi edince ezenler, yani çırağını bir şeyler öğretmesine karşılık her zaman döven ve ona insan muamelesi etmeyen ustalar, muavininin başına vuran ve şoförler ve onlarla birlikte memurlarına dal kavukluk ettiren amirler, duygusuz amirlerle birlikte garsonlara paralarıyla orantılı olarak bağıran müşteriler ve kaba müşterilerle birlikte hakkını arayanlara yumruklarını gösteren görevliler ve yetkilerini kötüye kullanan görevlilerle birlikte bilgisizin bilgisizliğini suratına çarpan ve ondan bir kelime fazla bilen bilgiçler, yani öğrenmek isteyen herkese eziyet eden öğreticiler ve onlarla birlikte bilgisizlerin bilgisizliğine gülen onlardan daha bilgisizler ve cahillerle birlikte her değişik davranışa saldıran şekilsiz kalabalık ve kalabalıkla birlikte onlara alkış tutanlar ve onlarla birlikte her tartışmada en bayağı usullerle haklıyı haksız çıkaranlar ve onlarla birlikte her savaşta kazananı tutanlar ve onlarla birlikte kimseye zararı olmayan zayıfları ezerek kuvvetli olma duygusunu tatmin edenler ve onlarla birlikte her zaman ve her yerde, her sınıftan ve her ideolojiden ve her düşünceden insanlar arasında daima ön safa geçerek aslan payını kendilerine ayıranlar ve ayırır ayırmaz insanlarla aralarına aşılmaz duvarlar örenler ve böylelerini her zaman haklı çıkarıcı bahaneler, sebepler, yasalar, kurallar, sınıflamalar bulup çıkaranlar, yani her zaman insanları insanlardan ayıranlar ve onları birbirlerine düşman edenler ve onlara körü körüne uyan kalabalıklar ve gerçeği boğanlar ve onlarla birlikte insanı bu koca dünyada yalnız bırakarak arkadaşlık, dostluk, sevgiyle uzatacakları sıcak bir elleri olmayanlar, yani elsiz, gözsüz, akılsız, kalpsiz ve kansız gerçek sakatlar, yani onlar karşımıza oturacaklar. Ve biz onlara diyeceğiz ki, hesaplaşma günü geldi. Şimdiye kadar yalnız din kitaplarında yargılandınız. Biz fakirler, zavallılar, yarım yamalaklar, bu kitapları okuyup teselli olurken içinizden güldünüz ve çıkarınıza baktınız. Hatta yine sizlerden, sizin gibilerden büyük düşünürler çıktı ve bu kitapların bizleri uyuşturmak için yazıldıklarını ileri sürdüler. Biz zavallılar ya bu düşüncelerden habersiz kaldık ya da bunları yazanları bizden sanarak alkışladık. Yani uyuttular, alkışladık, uyandırıldık, alkışladık. Her ne kadar bugün siz suçlu, biz yargıç sandalyesinde oturuyorsak da gene acınacak durumda olan bizleriz. Esasında sizleri yargılamaya hiç niyetimiz yoktu. Sizin dünyanızda o dünyayı bizlerin sanıp yaşarken hepinize hayrandık. Sizler olmadan yaşayabileceğimizi bilmiyorduk. Ayrıca dünyada gereğinden çok acıma olduğuna ve bizim gibilerin ortadan kaldırılmamasının sizlerin insancıl duygularına bağlandığını inanmıştık. Bu çok masraflı dünyada bir de bizlere bakmanız katlanılması zor bir fedakarlıktı. Arada bir bize benzeyen biri çıkıyor ve artık yeter diyordu. Onunla birlikte bağırıyorduk. Artık yeter. Bazen kazanıyorduk, bazen kaybediyorduk ve sonunda her zaman kaybediyorduk. Onlar da sizler gibi onlardı. Düzeni çok iyi kurmuştunuz. Hep bizim adımıza, bize benzemeyen insanlar çıkarıyorduk aramızdan. Kimse bizim tanımımızı yapmıyordu ki biz ikimiz bilelim. Gerçi bazı adamlar çıktı bizi anlamak üzere. Ama bizi size anlattılar, bizi bize değil. Tabii sizler de bu arada boş durmadınız. Bir takım hayır kurumları yoluyla hem kendinizi tatmin ettiniz hem de görünüşü kurtarmaya çalıştınız. Sizlere ne kadar minnettardık. Buna karşılık biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kıtlık yıllarında sizler bu dünyanın gelişmesi ve daha iyi yarınlara gitmesi için vazgeçilmez olduğunuzdan, durumu kurtarmak için açlıktan öldük. Yeni bir düzen kurulduğu zaman bu düzenin yerleşmesi için eski düzene bağlı kütleler olarak biz tasfiye edildik. Sizler yeni düzenin kurulması için gerekliydiniz, bizse bir şey bilmiyorduk. Savaşlarda bizim öldüğümüze dair o kadar çok şey söylendi ki bu konuyu daha fazla istismar etmek istemiyoruz. Bir işe, bir okula müracaat edildiği zaman fazla yer yoksa onlar kazansın, onlar adam olsun diye biz açıkta kaldık. Yani özetle herkes bir şeyler yapabilsin diye biz bir şey yapmamak suretiyle hep sizler için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bütün bunlar olurken bir takım adamlar da anlayamadığımız sebeplerle, anlayamadığımız davalar uğruna yalnız başlarına ölüp gittiler. Böylece bugüne kadar iyi, siz, kötü, biz geldik. Bize sizleri yargılamak gibi zor ve beklenmeyen bir görev ilk defa verildi. Heyecanımızı mazur görün. Aramızda hukukçu olmadığı için söz uzatılmadı. Sanıkların kendilerini savunmalarına izin verilmedi. Gereği düşünüldü. Sanıkların ellerinden başarılarının alınmasına oy birliğiyle karar verildi. Mısra 463, yıl 1949. Yıl 1949. Artık kara renkli ekmek yenmiyor. Girmeden girdiğimiz savaştan çıktık. Şeker ucuzladı. Babası Selim'e yeni bir kat elbise yaptırdı. Demokrasi diye bir söz çıktı. Saffet tıbbiyeyi bitirdi. Zengin bir kıza aşık oldu. Yalansız her gün mektup yazıyorlar birbirlerine. Ecmel beyler taşındılar. Selim 11'e geçti. Herkes bu Amerikan arabaları daha ne kadar yenileşecek biçimde, daha ne yenilikler bulacaklar diye soruyor. Selimlerin sokağı asfaltlandı. Kanalizasyon diye bir şey yapılıyor, eskiden yokmuş. Selim Gorki ile tanıştı. Bu yaz İstanbul'a gidemeyecekler. Herkes Amerikalılarla görüşebilmek için İngilizce öğreniyor. Selimlerin evinin önünden gençler omuzlarında bir adamla geçtiler. Irkçıymış. Gençlik parkına kadar arkalarından gitti. Orada itfaiye üzerlerine su sıktı. Sabri'nin babası ile Selim'in babası ayrı partileri tutuyorlar. Güreşimiz dünya minderlerinde söz sahibi. Bazı evlere buzdolabı alındı. Savaşta Almanları tutan yazarlar şimdi demokrasinin vazgeçilmezliğinden bahsediyorlar. Alt kata bir mebus ailesi taşındı. Uzun boylu bir kızları var. Amerikan yardımı heyeti Ankara'ya geldi. Bülent'le Karadeniz lokantasında adam akıllı içtiler. O gece Selim Bülent'lerde yattı. Anadolu'da köylü jandarmayla çatıştı. Hece vezniyle alay ediliyor. Saffet İstanbul'a gidiyor. İhtisasını orada yapacakmış. Nazım Hikmet bir vatan hainidir diyor. Şiir kitaplarını Selim'e bıraktı. Selim'in 45 liraya aldığı ayakkabılar ayağını vurdu. Numan Bey tek parti devrinde kanunsuz emirleri dinleyenlerin günahı yoktur dedi. Saffet'in ağabeyi Dumrul Avrupa'dan döndü. Karikatürcüler yeni şiirle alay ediyorlar. Dumrul bombardımanlardan çok korktuk ve yiyecek sıkıntısı çektik diyor. Bazı ileri fikirli gençler büyüklerin yanında sigara içiyor ve onlara sen diye hitap ediyorlar. Müzeyyen Hanım soba derdinden usandı. Dumrul parti meselesi yüzünden babasıyla kavga etti ve evden kovuldu. Bir hafta sonra döndü. Söylediğine göre Amerikalılar otururken masaya ayaklarını dayıyorlarmış. Böylesi sağlığa daha uygunmuş. Namık Bey damadını pek züppe buluyor. Dumrul bir akrabasını ziyaret için gittiği hastanede hademelerin kötü muamelesini isyan etti ve kollarından tutularak zorla dışarı çıkarıldı. Selim'in anneannesi öldü. İntihar haberlerinin gazetelerde yayımlanabilmesi isteniyor. Selim'e okulda Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları konusunda bir tahrir vazifesi verildi. Babası Erkan'a yeni model arabasını kullandırıyor. Zemra Selim'e Çehov okumalısın dedi. Hayat pahalılaşıyor. Dar gelirliler deniyor. Selim anneannesinin ölümüne dair bir hikaye yazdı. Bazı derslere girmiyorlar, gidip kahvede oturuyorlar. Selim sigaranın tadını beğenmedi. Zemra yazdığın bir hikayede Çehov etkisi var dedi. Yeni yıla arkadaşları Selim'in evinde girdiler. Sarhoş olup bir koltuğun, şimdi öyle koltuklar yok, tahtasını kırdılar. Mısra 474. Kirli şadırvanların çamurlu. Ankara hele o zamanlar çok kirliydi. Rivayete göre bataklık bir zemin üzerine kurulan bu şehir için uygun bir yer seçilmemişti. Bazı ihtiyarlar paşaya o zaman o kadar çok söyledik, başka yere taşısın diye derler. Anlaşılan dinletememişler. Selim'in döneminde bu bataklığı yer yer binalar, yollar ve kaldırımlarla kapamışlardı. Fakat şehrin ortasında bulunan ve yeni yetişmekte olan memur sınıfının bitki kültürünü artırmak amacıyla yapılan büyük bir park her yeri çamura buluyordu. Bu parkın ortasında tıpkı kumsal bir deniz kıyısı gibi sığ başlayan ve gittikçe derinleşen beton zeminli bir büyük havuz vardı. Selim'in deniz havuz adını verdiği bu su kütlesinin derinliği belki bir adam boyuna ulaşıyordu. Pisliği nedeniyle dibi hiçbir zaman görünmediği için derinliğini tam bilmeye imkan yoktu. O sıralarda kanalizasyonda bir ırmak gibi ana caddenin yanında açıktan akardı.